Allah'tan korkmayanlara Allah'ın kitabı bir şey ifade etmeyecek. Onlara hidayet olmayacak. Onlara ışık olmayacak. Önce Allah korkusu lazım. Doğru bir hayat yaşayabilmek için. Helalinden kazanmak, helalinden harcamak için. Haramlardan uzak kalabilmek, farzları yerine getirebilmek için. İnsana evvela Allah korkusu lazım. Allah korkusu işin başı. Hesap korkusu işin başı. Ahiret anlayışı, ahirete iman işin başıdır. Demek ki Allah'tan korkmuyorsa insan, Allah'ın kitabı onun için öğüt olamamaktadır. Allah'ı hem sevmek hem de korkmak lazım. Bu ikisi bir arada olacak. Ümit ve korkunun bir arada olması gerektiği gibi. Rabbim inşallah beni bağışlar. Böyle bir ümit içerisinde olmak. Ya bağışlamazsa deyip bir de korku içerisinde olmak. Gerektiği gibi. Hem sevgi hem korku. İkisini de taşımak zorundayız. Birisi yeterli gelmez. Allah'tan sadece korksak, sevmesek o zaman Allah ile bizim münasebetimiz efendisinden korkan bir köleyle efendisinin münasebeti gibi olur.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن وَلَكَ الْحَمْدُ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين
Kıymetli kardeşlerim, Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya ve Harun'a Furkan'ın verildiğini, onlara verilen kitabın hem hakla batılı ayırdığı için bir furkan olduğunu, hem de insanlara yol gösterdiğinden dolayı bir duya ışık olduğunu, diğer taraftan bu kitabın aynı zamanda muttakiler için bir zikir olduğunu ifade etmişti. Demek ki Allah'ın göndermiş olduğu bütün kitapların ve bazı peygamberlere vermiş olduğu sahifelerin hepsinde ortak olan özellik, bunlar furkandırlar. Tevrat olabilir, Zebur olabilir, İncil olabilir, Kur'an olabilir ama hepsinin ortak noktası Furkan olmalarıdır. Bunların, bu kitaplarda Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu şeriat muhtelif olabilir. Bazı meselelerde farklı hükümler gönderilmiş olabilir. Ama sonuçta hepsi Allah'ın hükümlerini içermektedir. Ve Allah'ın tüm kitaplarında ortak olan hususlar vardır. Tüm kitaplarda ortak olan hepsinin Furkan olmasıdır. Hepsi hem hakkı söyler, hakkın hak olduğunu, hem de batılın batıl olduğunu. O halde tüm peygamberlerin ümmetleri de bu kitaba göre tebliğ yapacaklardır. Bizim kitabımızın da bir adı Furkan'dır. Sadece Tevrat'ın adı değil, Tevrat'ın vasfı değil. Kur'an'ın da hem ismidir hem vasfıdır. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerine vermiş olduğu kitapla hakkı da ortaya koyar, hakkın hak olduğunu, batılın da batıl olduğunu. Sadece hakkın hak olduğunu söylemek yeterli gelmez. Sadece doğruları anlatmak yetmez. Yanlışlara da yanlış demek icap eder. Bugün birçok Müslüman, hocalar, İslam davetçileri, cemaatler, İslam için çalıştıklarını bildiğimiz kimseler, bu meselede farklı bir düşünceye kapılmışlar ve biz hakkı söyleyelim, yanlışa yanlış demeyelim, kimseyle karşı karşıya gelmeyelim gibi düşünmüşlerdir. Halbuki bu Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği değildir. Bu ne Tevrat'ın vasfıdır, ne Zebur'un, ne İncil'in, ne Kur'an'ın. Eğer biz bu kitaplara iman ettiysek, o halde bu kitaplarda batıla batıl dendiğini kabul ettiğimize göre biz de batıla batıl diyebilmeliyiz. Eğer batıla batıl demezseniz batıl yıkılmaz. Sadece hakkı söylemekle batılı devremezsiniz. Batılı devirebilmek onun batıl olduğunu açıkça ortaya koymakla olur. O yüzden Peygamberimiz onların yanlışlarına yanlış diyordu, dinlerine yanlış diyordu ve bundan dolayı Peygamberimize kızıyorlardı. Gidip amcası Ebu Talib'e şikayetçi oluyorlardı. Ya be Talip diyorlardı, senin bu yeğenin bizim dinimize laf söylüyor, İlahlarımıza laf söylüyor. Ona söyle bundan vazgeçsin, yoksa aramız bozulacak. Bu şekilde tehditlerde bulunuyorlardı. Demek ki Hazreti Peygamber onların ilahlarından laf söylüyordu. Demek ki Hazreti Peygamber onlara yanlış yolda olduklarını söylüyordu. Zaten bu surede de bazı peygamber kıssalarına temas edilmektedir. Ve bundan sonrasında Hazreti İbrahim'in kıssası başlayacaktır. Hazreti İbrahim de onlara açık bir şekilde sapıklık içerisinde olduklarını ifade etmektedir. Demek ki yanlış yolda olanlara, sapıklık içerisinde olanlara durumlarını açık bir şekilde ifade etmek peygamberlerin sünnetindendir. Ve Allah Azze ve Celle'nin de sünnetidir. Çünkü o da o peygamberlerini yönlendirendir. Ve aynı zamanda onların konuşmalarını bize aktarandır. Ve onları kınamamaktadır. Yanlış konuştuklarını söylememektedir. Allah peygamberlerini överek anlatmaktadır. Onların bu şekilde konuşmalarında eğer bir yanlışlık olmuş olsaydı, Allah Azze ve Celle bize onları örnek olarak sunmazdı. Kavmine sizi apaçık sapıklık içinde görüyorum diyen Hazreti İbrahim, eğer Kur'an-ı Kerim'de usvetun hasene olarak peygamberimiz gibi güzel örnek olarak zikrediliyorsa, demek ki Allah Azze ve Celle bize onları örnek yapmaktadır. Onları anlatır ve ondan sonra onların usvetun hasene olduğunu ifade eder. Demek ki peygamberlerin tavırlarını bize örnek olarak sunmaktadır. Onlar Furkan vazifesini yerine getirmelidirler. Sadece hakkı anlatmak yeterli değildir. Yanlışa yanlış demediğiniz müddetçe Furkan görevini yerine getirmiş olamazsınız. Allah'ın tüm kitapları Furkan'dır. Hepsi doğruyu da söyler, yanlışı da yanlış olduğunu ifade eder, reddeder. Aynı zamanda her konuda doğru hükümleri ortaya koyar, yanlış hükümlerin yanlış olduğunu bu şekilde bildirmiş olur. Hangisinin helal olduğunu, hangisinin haram olduğunu ortaya koyar. Böylece hakla batılı ayırır. İnsanlar kendi kafalarına göre bazı şeylere haram, bazı şeylere helal diyor olabilirler. Fakat Allah göndermiş olduğu kitabıyla hangisinin haram, hangisinin helal olduğunu ortaya koyar. Bu şekilde kitap Furkan olmuş olur. Her meselede hak var, batıl var. Mirası taksim ederken de hak olan şekli var, batıl olan şekli var. Parayı kazanırken de hak olan şekli var, batıl olan şekli var. Her meselede ceza verirken de hak olan şekli var, batıl olan şekli var. Demek ki Allah göndermiş olduğu kitabıyla her konuda doğruyu ortaya koymak suretiyle, doğru hükümleri bize vaaz etmek suretiyle yanlışların da yanlış olduğunu ortaya koymaktadır ve sizin hükümleriniz yanlıştır demektedir. O halde insanlar kendi kafalarından konuşmayacaklar. Kendi kafalarından kanunlar koymayacaklar. Çünkü Allah göndermiş olduğu kitabıyla onların koymuş olduğu hükümlere batıl demektedir. Allah'ın doğru dediği doğrudur, yanlış dediği yanlıştır. İnsanlar yanlış yaparlar ama Allah yanlış yapmaz. O eğer yanlış diyorsa bir şeye, o şey yanlış demektir. Allah'ın hükümlerinin sorgulanması düşünülemez. Allah bir şeye yanlış ve batıl dediği halde onun doğru olma ihtimali olamaz. Kur'an'ın vazifesi de bu. Tevrat'ın vazifesi de bu. Bazıları batılı insanlara hak diye sunacaklar ve kitap onun batıl olduğunu ortaya koyacak ve insanlara ışık tutacak, doğruyu yanlışı onlara gösterecek. O yüzden Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın hem Furkan olduğunu hem de Diya olduğunu ifade etmektedir. O bir ışıktır. Yol göstermektedir. Yani insanların ışığa ihtiyacı vardır. Vahye ihtiyaçları vardır. Vahiy gelmeden insanlar hangi yolun doğru olduğunu nereden bilecekler? Yol çoktur. Önümüzde milyonlarca yol var. İdeolojiler çoktur, hurafeler çoktur, akıllar çoktur, çeşitlidir. Hangisinin peşinden gideceğiz? Hangisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz? İnsanın mutlak doğruya ulaşma imkanı var mıdır? İnsanın elindeki imkanlara şöyle bir bakın. Elimizdeki en büyük imkan akıldır. Akılla acaba insan bütün meseleleri, doğrusunu yanlışını anlayabilir mi? Herkesin aklı var. O halde neden insanoğlu evrensel bir takım ahlak sistemleri ortaya koyamamaktadır? Herkesin aklı var. O halde neden evrensel ahlak standartları ortaya konulamamaktadır? Tüm dünyada geçerli olacak olan ahlak ölçüleri, insani ve ahlaki değerler, neden tüm insanlık için ortaya konulamamaktadır? demek ki mümkün olmamaktadır. Demek ki insanoğlu mutlak doğrulara ulaşamıyor. Bir memlekette doğru görülen başka bir memlekette yanlış görülüyor. Bir neslin ahlaki gördüğünü daha sonraki nesil gayri ahlaki görebiliyor. Sanayi toplumunda ahlaki görülen bir şey tarım toplumunda ahlaksızlık, namussuzluk olarak görülebilir. Fakirlerin ahlaksızlık olarak gördüğünü zenginler ahlaka uygun görebilir. Babamızın ahlaksızlık olarak gördüğünü biz ahlaki olarak görebiliriz. Bizim ahlaki olarak gördüğümüzü çocuklarımız ahlaksızlık olarak görebilir. Nesiller arasında bakış farkı olabilir. Memleketler arasında, insanlar arasında, töreler arasında, örfler arasında farklılık olabilir. Medeniyetler böylece ortaya çıkıyor zaten. Ve işte o yüzden birinin doğru dediğine diğeri yanlış dediği için medeniyetler çatışması kaçınılmaz oluyor. Tüm insanlığın kabul edebileceği ölçüleri kim bize söyleyecek? Akılla meseleyi halledemiyoruz. Tarih bilgisiyle, tecrübelere dayanmak suretiyle de halledemiyoruz. Herkesin aklı da var, tecrübesi de var. Her milletin kendine göre bir takım tecrübeler var. Peki o tecrübeyle meseleyi halledebildiler mi? Herkesin tecrübesi farklı. Herkesin başına gelen olaylar aynı değil. Ya da aynı olay bile başına gelmiş olsa ondan çıkardığı sonuçlar farklı olabilmektedir. O halde demek ki tecrübe de bize kesin doğruları söyleyememektedir. Herkes bir başkasının tecrübesine değil kendi tecrübesine itibar edecektir. O zaman ittifak olmayacaktır. Sen öyle düşünüyor olabilirsin ama ben öyle düşünmüyorum diyebilecektir. O halde herkesin kabul edebileceği kutsal bir kaynağa ihtiyacımız var. Akıl sorunlarımızı çözemiyor. Evet, akıl bir nurdur. Allah Azze ve Celle'nin insana vermiş olduğu iki nurdan birisi akıldır. Ama akıl nuru yeterli gelmemektedir. Bugün insanoğlunun farklı medeniyetler meydana getirmesi, farklı töreler meydana getirmesi, birbirleriyle medeniyetler savaşlarını yapmaları, bunlar açıkça bunu gösteriyor. Aklın yeterli olamayacağını, insanların aynı sonuçlara ulaşamayacağını, ne aklın ne de tecrübenin yetmeyeceğini bize açıkça gösteriyor. Demek ki Allah Azze ve Celle o yüzden ikinci nurunu göndermiştir. Birinci nur, evet, ikinci nuru anlayabilmek için lazımdır. O yönüyle de birincidir. Evet, akıl birinci nurdur. İkinci nur Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahiydir. Evet, o ikinci nuru anlayabilmek birinci nurla mümkün olmaktadır. O yönüyle birincidir, evet. Ama zayıftır. Zayıftır. Elbette ki kitabı anlayabilmek akılla mümkündür. Akılsızlar mükellef değildir. Kitabı anlamak zorunda da değildir, anlaması mümkün de değildir. Elbette akıl önemlidir ve değerlidir. Kur'an-ı Kerim daima aklınızı kullanmaz mısınız, düşünmez misiniz, öğüt almaz mısınız buyurur. İşte bunu anlatmak için, aklın önemini anlatmak için, ama aynı kitap aklın yeterli gelmeyeceğini de bize bildirir. O yüzden Allah Azze ve Celle bize kitap gönderdiğini ifade eder. Bu kitabın Furkan olduğunu ifade eder. Yani siz her zaman aklınızla doğruyla yanlışı birbirinden ayıramayacaksınız der. Eğer her zaman doğruyla yanlışı aklımızla ayırabilecek olsaydık, o zaman kitabın, vahyin gönderilmesine, peygamberin gönderilmesine hacet kalmazdı. Madem ki
kitap ve peygamber gönderildi. Demek ki akıl her zaman doğruyla yanlışı ayıramıyor. Madem ki peygamber gönderilmedikçe bir topluma azap edilmiyor. Demek ki akıl her zaman doğruyla yanlışı ayıramıyor. Akıl yeterli olsaydı o takdirde Allah Azze ve Celle peygamber ve kitap göndermediği toplumlara da azap edebilirdi. Ben size akıl verdim, bu size yeterlidir derdi ve azap ederdi. Ama öyle olmadığını bizzat kendisi bize bildiriyor. Peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmiş değiliz buyuruyor. Demek ki akıl yeterli gelmez. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberle kitapla takviye ediyor. Akıllar farklı farklı. Hem akıl dün başka bir şey söylerken, bilgisi arttıkça, tecrübesi arttıkça başka, yarın başka bir şey söylemektedir. Dün kendince şuna doğru diyen insan, yarın bilgisi arttıkça, tecrübesi arttıkça bakışı değişmektedir. Ve onun yanlış olduğunu, doğrununsa başka bir şey olduğunu kabul edebilmektedir. Bilim de öyle değil midir? Bilim de sürekli olarak dün söylediğinin tersini söylemektedir. Sürekli olarak gelişme göstermektedir. Dün doğru olarak şunu söylerken, bugün doğru olarak başka bir şeyi kabul etmektedir. Dünküne yanlış demektedir. Demek ki akıl yeterli değildir. Akıl her zaman doğruya isabet edememektedir. Etse bile, ettiği zaman bile nefsimiz var, şeytanımız var, çevremizde insanlar var. Bunlar bizi başka istikamete götürmektedir. Yine akıl yeterli gelmemektedir. Bir kutsal lazım. O kutsal bize bazı şeyleri yasaklamalı. Biz onun kutsallığına iman etmeliyiz ve o dediği için ondan uzak durmalıyız. Yoksa aklımız isabet edemeyebilir, isabet ettiğinde de ona uymayabiliriz. Aklımız yanlış dese bile bazen yanlışı yapmıyor muyuz? Bilim ve akıl içkinin, kumarın, faizin, zinanın yasak olduğunu, yasak olması gerektiğini, bunların zararlı olduğunu söylediği halde devletler bunları serbest etmiyorlar mı? Hani akla uyacaklardı, hani bilime uyacaklardı. Demek ki Allah'tan gelen kutsal bir mesaja ihtiyacımız var. Bilimin vazifesi başka, vahyin vazifesi başka. İnsanlar doğru yolu bulmak istiyorlarsa vahye uymalılar. Çünkü Allah Azze ve Celle bu meseleyi insana bırakmamıştır. İnne aleyna lel huda buyurmuştur. Doğru yolu göstermek bizim üzerimize vazifedir buyurmaktadır. Sizin böyle bir vazifeniz yok, böyle bir kabiliyetiniz yok, böyle bir ilminiz de yok. Doğru yolu göstermek sizin haddinize değil. İnne aleyna lel huda. Bizim üzerimize vazife. Hiç kimse insanlara kendi kafasına göre yön vermeye kalkışmasın. Kul kulluğunu bilsin, haddini bilsin. Kulluğunu bilmeyenler Allah'ın kitabına Furkan olarak bakmıyor. Kendi kafasını Furkan olarak görüyor. Kendi kafasına göre şu haktır, şu batıldır diyor. Bu insanın kendi aklını vahyin yerine koymasıdır. Halbuki akıl vahyin yerine geçmek için yaratılmadı. Vahyi anlamamız için yaratıldı. Vahyin temas etmediği meselelerde de vahye uygun olarak çözüm yolları bulsun, iştihat yapsın diye yaratıldı. Ama insan aklını vahyin yerine koymaya kalkışıyor ve onu Furkan olarak görüyor. Bence şu doğrudur, şu yanlıştır diyor. Bu benim aklım Furkan'dır demek. Kur'an'a dayanmıyor, aklına dayanıyor. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. peygamberine bile Furkan'ı verdiğini söylüyor. Hazreti Musa'ya bile Furkan'ı verdik diyor. Peygamberler seçilmiş insanlar olmalarına rağmen Allah onları günahlardan korumuş olduğu halde yine de onlar da her zaman her meselede isabet edemeyebileceği için onlara da Furkan'ı verdik buyuruyor. Demek ki peygamberin bile Furkan'a ihtiyacı var. Ve vecedeke dallen fehede. Ey Resulüm, seni yolunu şaşırmış bulduk. Rabbin seni böyle bulmadı mı? Ne yapacağını bilemez vaziyette. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyordun. Yanlış olanı görsen bile doğrusunun ne olduğunu anlayamıyordun. Putperestliğin yanlışlığını anlıyordun. Şirkin yanlışlığını anlıyordun. Tevhidi kabul ediyordun. Ama onun dışında birçok mesele var. O meselelerde ne yapacağını bilemiyordun. Doğruyu bulamıyordun. Fehede, Rabbin sana hidayet etti. Demek ki peygamber bile olsan Furkan'a ihtiyacın var. Allah Azze ve Celle'nin kitabına ihtiyacımız var. Onun yönlendirmesine ihtiyacımız var. Ve sadece Furkan'a değil, aynı zamanda Allah bir de dıya olarak, o Tevrat'ı bir de hem Furkan olarak hem de dıya olarak, ışık olarak, projektör olarak uzağa gösteren bir projektör olarak gönderdi. Belki akılla bazı meseleleri anlayabiliriz. Ama her şeyi değil. Aklımız arabaların park lambasına benzer. Belki 3-5 metreyi onunla görebilirsiniz. Ama arabanın park lambasıyla uzun yola gidebilir misiniz? 100'le, 150 ile gidebilir misiniz? Arabanızın park lambasıyla önünüzü görebilir misiniz? Evet, o da bir ışıktır. Evet, akıl bir ışıktır. Ama yetersizdir. Park lambası gibi. O düğmeyi bir daha çevireceksiniz ki asıl lamba yansın ve önünüzü görebilesiniz. 80'le, 90'la, 150 ile de gitseniz önünüzü görebileceğiniz bir lambaya ihtiyacınız var. Hatta bazen olur ki o da tam kafi gelmeyebilir. O zaman uzunları yakmanız da gerekebilir. Eğer uzakta bir tehlike görüyorsanız, tam göremiyorsanız, bir şeyler hissediyorsanız uzunları yakarsınız. İşte Allah Azze ve Celle bazı kullarına uzakları görmeyi bu şekilde nasip eder. Onlara Furkan'ı verir. Onlara nur verir. Onlara mizan verir. Onlara hikmet verir. Onlara basiret verir. Her daim uzunları yanmaz. Bazen yakmaları gerektiği zaman Allah yakar. Uzağı görmeleri gerektiği zaman Allah uzağı onlara gösterir. Yoksa daima açık olursa başkalarının gözünü alır. O yüzden daima açık olmaması gerekir. Allah bazen verir. O yüzden bazı veli kullarına uzağı bir anda görmeyi nasip eder. Tehlikeleri görür. Tıpkı uzunları yakıp da uzaktaki tehlikeyi gördüğümüz gibi. Allah'ım vermiş olduğu basiretiyle bu şekilde bazı kullarına bazı vakitler gösterir. Bu daima verileceğini göstermez. Bazen gerektiğinde istediklerine verir. Demek ki insanın projektöre ihtiyacı var. Karanlıkta gidiyoruz. Nereye gittiğimizi nasıl göreceğiz? Akıl yeterli gelmiyor. O düğmeyi bir daha çevirmeniz lazım. Park lambaları yeterli gelmiyor. Bir daha çevireceksin ki önünü görebilesin. İşte o vahiydir. Birinci çevirdiğiniz zaman o park lambası akıl ama yeterli gelmiyor. Bir daha çevireceksin. Vahiyle önünü göreceksin. O yüzden Allah Azze ve Celle diye diyor. Biz o kitabı Musa'ya, Harun'a verdiğimiz kitabı ışık olarak, projektör olarak verdik. Önlerini yoksa göremezlerdi. Allah Azze ve Celle peygamberine bile veriyorsa insanların vahye olan ihtiyacını düşünün. Peygamberler ki onlara hem kitap verildi, hem mizan verildi, hem nur verildi, hem hikmet verildi. Sadece kitap verilmedi. Onlara başka insanlara verilmeyen özel görevlerinden dolayı, önemli vazifeyi ifa edeceklerinden dolayı herkese verilmediği kadar nur verildi. Herkese verilmediği kadar hikmet verildi. Herkese verilmediği kadar mizan verildi. Çünkü vazifeler mühimdi. Vazifenize göre kabiliyetler verilecektir. Vazifesi küçük olana az kabiliyet de yeterlidir. Vazifesi önemli olanlara daha büyük kabiliyetler gereklidir. İşte onun için Allah Azze ve Celle o büyüklere böyle büyük kabiliyetler verdi. Onlara ışık verdi. Peygamberlerin sünnetleri, kitabın dışında onlara sünnet verildi. Hikmet verildi. Bu şekilde onların hayatlarına da bakılsın diye. Sadece onlara verilen kitaba değil, Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya ve Harun'a sadece Furkan'ı vermediğini, aynı zamanda ışık verdiğini de ifade ederken bize şu mesaj verilmiş oluyor. Ey insanlar, peygamberlerin sünnetlerine de bakın. Nasıl ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in dualarında Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. Ey Rabbimiz, onların içinden onlara senin ayetlerini okuyacak olan kitabı verdiğin ve insanlara bu kitabı tebliğ edecek olan bir resul gönder. O Resul onlara kitabı öğretsin ve onlara hikmeti öğretsin. Yalnız kitabı değil, aynı zamanda onlara senin verdiğin ilham ile, gayri metlu vahiylerle, Kur'an dışında, kitap dışında onlara verdiklerin ile, yani hikmet ile, sünnet ile insanlara yol göster ey Rabbim. O peygamber onlara kitabı öğretsin, onlara hikmeti öğretsin, sünneti öğretsin ve onların nefislerini arındırsın. Onları arındıran bir peygamber gönder onlara ey Rabbim. Demek ki Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam peygamberimiz için böyle dua etmişlerdi. O peygambere nur ver ey Rabbim. O peygambere hikmeti ver ey Rabbim. O peygambere insanları arındıracak bir nur ver ey Rabbim. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimize bütün bunları vermişti. Muttakiler için aynı zamanda o kitap bir zikirdir buyuruyor Allah. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat muttakiler için, demek ki muttaki olmayanlar, Allah'tan korkmayanlar, sakınmayanlar için öğüt olmayacaktır. Nasıl ki Bakara'nın başında huden lil muttakin buyuruluyor. Evet, zelniken kitab la raybe fi. Şu kitap, onda şüphe yok ve o huden lil muttakin, muttakiler için hidayet kaynağıdır. Muttaki olmayanlara bir şey ifade etmeyecek. Çünkü onlar Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korkmayanlara Allah'ın kitabı bir şey ifade etmeyecek. Onlara hidayet olmayacak. Onlara ışık olmayacak. Önce Allah korkusu lazım. Doğru bir hayat yaşayabilmek için. Helalinden kazanmak, helalinden harcamak için. Haramlardan uzak kalabilmek, farzları yerine getirebilmek için. İnsana evvel Allah korkusu lazım. Allah korkusu işin başı. Hesap korkusu işin başı. Ahiret anlayışı, ahirete iman işin başıdır. Demek ki Allah'tan korkmuyorsa insan, Allah'ın kitabı onun için öğüt olamamaktadır. O halde insanlar evvela Allah'tan korkmayı başarmalılar. Bunun için de Allah'ın gücünü ve kudretini görmeliler. Kainata bakmak suretiyle. Kainata bakacaklar ve Allah'ın kudretini görecekler. Allah'ın her şeyi işittiğini, bildiğini, her şeye kadir olduğunu görecekler. Adaletini görecekler ve mutlaka kıyamet gününde hesap soracağını bilecekler. İşte o zaman bu kitap onlara hidayet kaynağı olacaktır. Bu kitabın onlara hidayet kaynağı olabilmesi haşyet ile mümkündür. Demek ki böyle bir haşyete ulaşmamış olanlar, böyle bir takvaya ulaşmamış, Allah'tan sakınma ve korkma duygusunu kaybetmiş olanlara Allah'ın kitabını anlatsanız da bir şey ifade etmeyecek. Sağır kesilecek. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. İşte onlar. Sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler. Hakikate dönmezler. Neden? Çünkü korkmuyorlar. Özgür olduklarını düşünüyorlar. Korkmayan adam nasıl ayetler işitecek ki? Korkacak ki anlamaya çalışacak, kulak verecek, dinlemeye çalışacak. Korkacak ki gerçekleri görmeye çalışacak. Korkacak ki hayatını değiştirebilecek. O yüzden Allah Azze ve Celle ve zikra lil muttakin buyuruyor. Demek ki Hazreti Musa'ya verilen de peygamberimize verilen bu kitapta hepsinde de bu özellik var. Bütün kitaplar muttakiler için öğüttür. Muttaki olmayan, insanlardan korkan, malından mülkünden korkan, canından korkan ama Allah'tan korkmayan kimselere öğüt olmayacaktır. İstediğiniz kadar bunları anlatın. Bu ayet İslam davetçilerine şu mesajı veriyor. Ey İslam davetçileri, siz istediğiniz kadar konuşun. Birileri anlamadıkları zaman moralinizi de bozmayın. Bazı insanlar açık seçik ortaya koysanız bile yine de anlamama hususunda inat edecektir. Çünkü Allah'tan korkmamaktadır. Mesele odur. Sizin anlattıklarınızda bir yanlış olduğundan değil. Siz moralinizi bozmayın. Siz moralinizi bozmayın ve kendinizi de suçlamayın. Onların anlamak istememeleri hayatlarını değiştirmek zor olduğu içindir. Onlar Allah'tan korkmadıkları için sizi anlamıyorlar. Bu benim kitabım korkanlar için, Allah'a saygı duyanlar için hidayet kaynağıdır ve onlar için öğüttür. Böyleleriyle karşılaşırsanız anlamak istemediği besbelli. Anlamak istemediği besbelli olanlarla karşılaşırsanız işte o zaman bu ayeti hatırlayın. Ve zikra lil muttakin. Muttaki değil demek ki karşındaki. Demek ki Allah'tan korkmuyor. Korksaydı ona bu kitap zikir olur, hatırlatır, öğüt olurdu. Ve madem ki muttaki olanlar için öğüttür, o halde zorlamaya gerek yok. Her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. O halde onları hatırlatmak yeterlidir. O yüzden dinde zorlama yoktur. Neden zorlama olsun ki? Zaten herkes İslam'a göre programlanmış olarak dünyaya geliyor. Herkesin hard diskinde İslam programı var. O halde zorlamaya gerek yok ki. İşte onun için dinde zorlama yok. Eğer muttaki olsaydı zaten ona bu kitap öğüt olacak, yol gösterecek, hidayet kaynağı olacaktı. Demek ki o aslında Allah'tan korkmamaktadır. O halde Allah bu dünyayı imtihan için yarattığına göre sizin zorlamanıza gerek yok. Bu muttakiler kimlerdir? Ellezine yahşevne rabbehum bil gayb. Onlar ki Rablerinden görmedikleri halde gayb ile korkmaktadırlar. Rablerinden korkuyorlar. Demek ki Allah Azze ve Celle kendisinden korkulmasını istiyor. Muttaki olanlar kimler? Allah'tan korkanlar. Ellezine yahşevne rabbehum. Onlar ki Rablerinden korkan kimselerdir. Görmüşler mi? Hayır, bil gayb. Aslında görmedikleri halde yine korkuyorlar. Zaten gayba iman da budur. Görmediğiniz halde. İman buna denir. Gördüğünüz bir şeyi şeye inanmanıza iman denilmez. Görmediğiniz bir şeyi tasdik etmenize iman denir. Gördüğünüz bir şeyi tasdik ederseniz, ben şu anda sizi görüyorum, sizin burada olduğunuza inanıyorum, bu iman değildir. Görmediğiniz halde tasdik ettiğiniz zaman ona iman denir. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada yahşavne rabbehum bil gayb buyuruyor. Rablerini görmedikleri halde yine de onlar Rablerinden korkuyorlar. Demek ki Allah'tan korkmak lazımdır. Hristiyanlar Allah'ı sevmek gerekir dediler ve Allah korkusunu unuttular ve unutturdular. Hatta İslam'ı, Kur'an'ı bu yönden tenkit ettiler. Kur'an'daki Allah bir diktatör gibi, haşa dediler. Azap eden bir Allah, ceza veren bir Allah. Evet, Allah ceza verir. İntikam alan bir Allah. Evet, Allah muntakimdir, intikam alır. Evet, yeri gelir Allah El Muzil ismiyle rezil eder. Bir insana gereği kadar mühlet tanır. Sonra da onu, o devam ettiği için onu rezil eder. Her şeyin faili Allah'tır. Rezil eden gerçekte Allah'tır. Bunlardan dolayı Kur'an'daki Allah anlayışını tenkit edenler, Kur'an'daki Allah'ı diktatör gibi tanımlayanlar, Allah'ı sevmeliyiz, ondan korkmamalıyız diyen Hristiyanlık nasıl bir Hristiyan dünyası meydana getirdi görüyoruz. Her türlü günahın çoğaldığı bir dünya meydana getirdiler. Demek ki sevgi yeterli değilmiş. Korku da lazımmış. Elbette ki sevgi vardır. Muhabbetullah. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kullarını sevdiğini, kulların da Allah'ı sevmesi gerektiğini ifade eder. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Demek ki Allah'ı sevmek mümkün ve Allah tarafından sevilmek de mümkün. Demek ki Allah seviyor ve sevilmek istiyor. O yüzden Hazreti İbrahim'i de halil edindi buyuruyor. İbrahim'i halil edindi. Halil son derece dost olan, sevilen demek. Sevginin en son noktasını ifade eder. Demek ki Allah Azze ve Celle kulunu İbrahim'i sevmiştir. O halde Kur'an'daki Allah anlayışı kesinlikle ehli kitabın, Hristiyanların Hristiyan alimlerinin itham ettiği gibi değil. Sanki Kur'an'daki Allah sevilmeyen, sadece korkulan bir Allah. Sevilmek istemeyen, kullarını da sevmeyen, sadece korkutan ve korkulmak isteyen bir Allah. Haşa Allah, Kur'an'daki Allah böyle değil, bu iftiradır. Elbette Allah kullarını sevendir. Yuhibbuhum buyurmuştur. Ve kulları tarafından da sevilmek istemektedir. Ve yuhibbunehu buyurulmuştur. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ve Allah'ın isimlerinden bir elveduttur. Kullarını seven demektir. Elbette Müslümanlar Rablerini severler. Ve Allah'ı sevmek mümkündür. Her ne kadar Mu'tezile ve Cehmiye gibi bazı mezhepler Allah'ı sevmenin mümkün olmadığını iddia etmiş olsalar da, insan ile Allah farklı varlıklar olduğundan dolayı, aralarındaki ontolojik farktan dolayı, kulun Rabbini, Rabbin de kulunu sevmesinin mümkün olmadığını iddia edenler olduysa da, Ehl-i Sünnet'e göre kul Rabbini sevebilir, Rab de kullarını sever. Evet, Allah sever ve sevilmek ister. Nice kulları da vardır ki Allah'ı çok severler. Ama Allah sadece sevilmek istemez. Aynı zamanda korkulmayı da ister. Çünkü Allah insanı yaratandır ve insanı tanımaktadır. İnsanın sadece muhabbetullah ile günahlardan korunamayacağını bilir. Bir insan Allah'ı sevdiği için günahlardan kendisini koruyabilir mi? O derece muhabbetullah'a ulaşmış kaç kişi var yeryüzünde? Mesela zinadan kendisini koruyacak, rüşvetten kendisine trilyonlarca mesela para verecekler, bunu reddedecek, etrafında güzel kadınlar olacak, bunları reddedecek, etrafında namussuzlar olacak, bunları reddedecek, bütün bunları sadece Allah sevgisiyle yapacak, böyle kaç tane insan bulunur? Korku lazımdır. Korku bir ihtiyaçtır. Çocukken ana babamızdan korkmasaydık çok yanlış işler yapmaz mıydık? Sınıfta kalmaktan korkmasaydık ders çalışır mıydık? Korkuya ihtiyaç var. Devletler neden hapishaneler yapar? Neden polisler vardır? Neden hakimler, savcılar vardır? İnsanlar korkmadıkları zaman çok yanlış işler yaparlar da ondan. Sadece sevgiyle insan sırat-ı müstakim üzere devam edemez. Sevgiyle insan Rabbine ibadet eder. Sevgiyle insan farzları yapar, sünnetleri yapar, müstehapları yapar. Geceleyin kalkar, secde eder. Sevgiyle insan nafile oruçlar tutar, Allah'ı zikreder. Ama nefsi arzularına nasıl gem vurabilecek? Kendini harama davet eden güzel bir kadına karşı nasıl karşı koyabilecek? Kendisine trilyonlar rüşvetler teklif edildiği zaman bunlara nasıl karşı koyabilecek? İcabında öfkelendiğinde haksız yere bir insanı öldürebilir. Bu duygularını nasıl zapt edecek? Öfkelendiği zaman yanlış iş yapmasına ne mani olacak? Allah korkusu vermeyen medeniyetler işte böyle bir dünya meydana getirdiler. O yüzden Allah azze ve celle وَلَا تَخَافُوهُمْ onlardan korkmayın. Onlardan korkmayın ve hafuni benden korkun. İn kuntum mu'minin eğer müminseniz. Demek ki Allah korkulmak istemektedir. Allah'tan korkmayan bir nesil insanlardan korkar, Allah'tan korkmayan bir nesil, onun o korkunu yerine başka korkular koyar. Devletten korkar, insanlardan korkar, malını kaybetmekten korkar, her şeyden korkar. Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz hale gelirken, Allah'tan korkmayan her şeyden korkar hale gelir. Kalbinizi Allah korkusuyla doldurmazsanız, orayı mutlaka başka korkular dolduracaktır. Kainat boşluk kabul etmez. Mutlaka başka bir şey onun yerine gelecektir. O yüzden Allah Azze ve Celle o muttakileri tarif ederken, onlar ki ellezine yahşevne rabbehum, onlar Rablerinden korkan kimselerdir. Korku lazımdır. Korku sırat-ı müstakim üzere kalabilmek için gereklidir. Bazen sevgiyle, muhabbetullahla bazı şeyleri yaparız. Ve yine belki bazı şeylerden muhabbetullah ile uzak durabiliriz. Rabbimizi üzmemek için, ona olan sevgimiz yüzünden, sevgimiz sayesinde Rabbimi üzmeyeyim deriz. Belki bazı yanlış şeylerden kendimizi koruyabiliriz. Ama nefsin çok arzu ettiği şiddetli arzuları bu muhabbet durduramayabilir. Bu belki zayıf isteklerimize karşı çözüm olabilir. Bazı şeyleri az isteriz, bazı şeyleri çok isteriz. Az istediğimiz şeylere karşı çözüm olabilir. Ama çok istediğimiz şeylere karşı çözüm olamaz. Bu insanı zapt edemez. Nefis güçlüdür. Şeytan kuvvetli bir şekilde vesvese verebilmektedir. Çevremizdeki insanlar bazen şeytandan daha kuvvetli saptırabilmektedir. Bütün bu yer çekimlerine, bütün bu saptırıcılara, insanı aşağı doğru çeken kuvvetlere karşı koyabilmek sadece muhabbet ile mümkün olmayacaktır. Korku şarttır. Allah o yüzden cehennemini anlatır. Bu dünyadayken yaptığı azap çeşitlerini de bize anlatır. Kimini depremle, kimini tufanla, kimini şununla, kimini bununla. Bazı kavimleri bu şekilde azap ettiğini, helak ettiğini bize anlatır. Sonra da fe'tebiru ya ulul ebsar buyurur. Ey basiret sahipleri! Ey kalp gözü körleşmemiş olanlar, ibret alın, yani korkun. İbret alın, yani korkun. Aynısı sizin de başınıza gelir, kıyas yapın. Onlar, o toplumlar şöyle şöyle şöyle günahlara girince onlara böyle azap geldi. Kıyas yapın. Sizin de başınıza gelebilir. Korkun. Allah Azze ve Celle hem bu dünyada göndermiş olduğu azabı anlatarak bizi korkutmaktadır. Hem de ahiretteki cehennemi anlatarak bizi korkutmaktadır. Demek ki korkuya ihtiyacımız vardır. Sevgiyle korku bir arada olacak yani. Yalnız korku da doğru değil, yalnız sevgi de doğru değil. Sadece sevilen, korkulmayan bir Allah anlayışı bizi günahlardan koruyamaz. Sadece korkulan, sevilmeyen bir Allah da Allah'ın istediği bir iman değildir. Allah kullarını sevendir ve sevilmek istemektedir. Kullarına cömertlikle vermektedir. Cömertçe vermektedir. Dolayısıyla da kullarının bunu bilmesini ister ve kullarının nankörlük yapmamasını ister. O halde Allah'ı hem sevmek hem de korkmak lazım. Bu ikisi bir arada olacak. Ümit ve korkunun bir arada olması gerektiği gibi. Rabbim inşallah beni bağışlar. Böyle bir ümit içerisinde olmak. Ya bağışlamazsa deyip bir de korku içerisinde olmak. Gerektiği gibi. Hem sevgi hem korku. İkisini de taşımak zorundayız. Birisi yeterli gelmez. Allah'tan sadece korksak, sevmesek o zaman Allah ile bizim münasebetimiz efendisinden korkan bir köleyle efendisinin münasebeti gibi olur. Sevmemektedir ama ondan korkmaktadır. Böyle bir münasebet. Asker komutanından belki nefret eder, belki içinden küfreder ama dışından belli etmez, ona itaat eder. Allah'ın istediği bu değildir. Allah Azze ve Celle sadece korkulmayı istemez. Aynı zamanda sevilmeyi de ister. Hatta bırakın kulların kendisini sevmesini. Kadınları bile anlatırken. Saliha kadınlar hangi kadınlardır? Fesalihatu kanitat buyurur. Saliha kadınlar kanite olanlar. Gönülden ve severek boyun eğen kadınlar. Eşlerine yani. Hem de Rablerine. Saliha olmanın şartı sadece itaat değil, gönülden itaat, sevgiyle itaat. Allah'ın istediği budur. Kullarının kendisini hem sevmesi hem de korkması. Korkmasını engellemeyecek bir sevgi. Korkmamaya sebebiyet vermeyecek bir sevgi. Sevmemeye sebebiyet vermeyecek bir korku. Allah'ın istediği budur. Ve hum min es-saati müşfikun. Ve o muttakiler kıyamet saatinden de tir tir titrerler. Kıyamet saatini düşündükleri zaman titrerler onlar. Neden? Çünkü kıyameti düşündükleri zaman çok dehşete kapılırlar. Kur'an-ı Kerim kıyameti bize anlatır. Gerek Kıyamet Suresi'nde, gerek Tekvir'de, gerek İnşikak, gerek İnfitar ve başka bazı yerlerde de serpiştirerek Allah Azze ve Celle bazı yerlerde uzun uzun, bazı yerlerde kısa kısa ama kitabının hemen hemen her tarafına serpiştirir. Hiçbir zaman unutmayalım diye. Ölümü de, ahirete imanı da, kıyameti de. Dünya hep böyle gidecek zannetmeyelim diye. Her yaşayan ölüyor. O halde dünyanın da bir sonu olmalı. Her hareket eden duruyor. O halde dünyanın da bir sonu olmalı. Her mahluk ölüyor. Dünya da bir mahluk. İşte sürekli bize hatırlatılır kıyametin dehşetli sahneleri. İzzeşşemsu kuvvirat. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman. Demek ki kıyamet koparken güneş dürülecek. Tıpkı bir bohçanın içerisine bir şeyi koyarsınız, sonra bohçayı dürersiniz ya. İçindeki görünmez olur. Aynen öyle, yani güneş görünmez olur. İzzeşşemsu kuvvirat. Güneş tekvir edildiği zaman, etrafı çevrildiği zaman, görünmez hale geldiği zaman demek ki zifiri karanlık olacak yani. Ve izen nucumun kederat. Ve yıldızlar düşüp söndüğü zaman demek yıldız da görmeyeceğiz. Güneş olmadığı gibi yıldızlardan da bir ışık gelmeyecek. Ve izel cibelu suyirat. Dağlar da yürütülecek. Dağlar yürütüldüğü zaman başka ayetlerde dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak buyuruluyor. Yün atılır gibi atılacak, içindekilerin hepsini fışkırtacak. Veyzel vuhuşu huşirat. Ve vahşi hayvanlar o dehşeti görünce birbirlerinin yanına gelecekler, farkına bile varmayacaklar. Aslanla ceylan bir araya gelecek. Aslan ceylanı, ceylan da aslanı görmeyecek. O dehşeti görünce güneş kalmamış, dürülmüş, yıldızlar söndürülmüş, dağlar hallaç pamuğu gibi atılıyor, bomba gibi patlıyor. Ve vahşi hayvanlar bunları görünce nasıl birbirlerini görsünler ki? Peygamberimiz dirilişi anlatırken, dirilişteki sahneyi anlatırken buna benzer bir bilgi verir. Hazreti Ayşe'yi anlatıyordu bir gün. Dedi ki, ey Ayşe, kıyamet gününde insanlar dirildiklerinde mezarlarından, analarından doğdukları gibi kalkacaklar. Çırılçıplak. Mahşere doğru gidecekler. Hepsi mezarlarından kalkıyorlar. Çekirgeler gibi aynı anda uyanacaklar. Çekirgelerin bir cinsi o şekildedir. Vakti geldiğinde, belli bir ısı derecesine geldiğinde hepsi birden, bütün yumurtalar birden canlanmaktadır. Aynen öyle. Hepsi birden Allah'ın kalk borusuyla kalkacak. Mahşer yerine doğru çırılçıplak gidecekler. Hazreti Ayşe dedi ki, ya Resulallah, o zaman erkekler kadınlara bakmaz mı? Ya da kadınlar erkeklere, ey Ayşe, o gün herkesin yeterince meşguliyeti vardır dedi. O gün kimse kimseyi görmeyecek. Kadın erkeği, erkek kadını göremeyecek. Herkes kendi derdine düşecek. Eyvah diyecek. Kıyamet. Acaba durumum ne olacak? Kan ter içinde kalacak. En az terleyen bile ayağının topuğuna kadar terleyecek. Şapır şapır ter akacak. Güneş insanların başına yaklaştırılacak. Beyinler fıngır fıngır kaynayacak. Rahman'ın arşının gölgesinde, Rahman'ın gölgesinde olanların dışında, onun gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı o günde, onun gölgesine alınmayanlar, beyinleri fıngır fıngır kaynayacak. İşte o muttakiler bunları düşünürler. Bu dünyada kıyamet koparken de dehşetli bir şekilde kopacak. Ve izel biharu sucirat, denizler kaynatıldığı zaman, H2O değil mi deniz dediğiniz? İki hidrojen, bir oksijen atomu değil mi? Bunların belli bir terkiple bir araya gelmesiyle su meydana gelmemiş mi? Bunların terkibini bozamaz mı bunları bu şekilde bir araya getiren Allah? İki hidrojenle bir oksijeni bir araya getirip suyu yaratan, bunun formülünü bilen, bunların formülünü bozduğu zaman biri yakıcı, biri yanıcı gaza dönüşecek. Hidrojen ve oksijen. Birisi kibriti çakıverse dünya havaya uçacak, yani anlayacağınız. Bütün denizler kaynatılacak. Ve izel biharı sucirat. Bunu gören adam ne olacak? Kur'an-ı Kerim kafirleri tehdit ederken buyurur ki, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَ. O günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Öyle bir gün ki, ey kafirler, küfrederseniz, inkar edecek olursanız, o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün yec'alul vildane şibe, çocukları ak saçlı ihtiyara dönüştürür. Çocuk o sahneyi gördüğü zaman bir anda yaşlanır. Öyle dehşetli bir sahne ki, öyle dehşetli ki, zifiri karanlık, dağlar hallaç pamuğu gibi atılıyor, denizler kaynatılıyor. Belki 20, belki 30, belki 50 şiddetinde depremler oluyor. Ve kâle l-insânu mâ lehâ. İnsan buna ne oluyor diyor o sırada. Bu dünyaya ne oluyor? Ne oluyor? 5,5'luk bir deprem olduğu zaman bile ne oluyor diyoruz. İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ. Yeryüzü sarsıldıkça sarsıldığı zaman, demek ki artık 20 şiddetinde mi, 50 şiddetinde mi? Çünkü son deprem. Her şeyi bitirecek olan bir deprem. Ve ahrecetil ardu esqalaha. Yer içindeki ağırlıkların hepsini fışkırttığı zaman. Ne varsa. Mama da var. 30 kilometre aşağı indiğiniz zaman mama. Belki mamayı da fışkırtacak. Bütün ağırlıklarını diyor çünkü. Bütün ağırlıklarını fışkırttığı zaman, bir taraftan çok şiddetli deprem, bir taraftan mama fışkırmaktadır. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılmaktadır. Denizler kaynatılmaktadır ve zifiri karanlıktır. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا. Ne yapsın ki başka? Diyeceği bundan ibarettir. Ne oluyor? Bu dünyaya ne oluyor? Bu apartmana ne oluyor? Araba da gidiyorsa bu arabaya ne oluyor? Çok kısa sürecek tabii. Ama o sahneyi görseydi küçük bir çocuk ihtiyara dönüşü verecekti. Allah bunu Müslümanlara anlatmaktadır ve Müslümanlar buna iman etmektedir. İşte bu korkuyu içlerinde taşımaktadırlar. O yüzden Allah onlara bu sahneyi göstermeyecektir. Çünkü onlar zaten buna iman etmektedirler. Onlara bu sahneyi göstermeyecek ki perişan olmasınlar. Sura üfürülmeden, kıyamet başlamadan evvel bir rüzgar çıkarılacak ve hepsinin canı alınacak. O sahneyi, o dehşetli sahneyi görmesinler. Çünkü o bir azaptır. Cehennem azabının bir çeşidi. O da bir çeşit azap. Nasıl ki kafire Azrail aleyhisselam nasıl gelmektedir? Çok korkunç bir şekilde. Hazreti İbrahim bir gün sormuştu Hazreti Azrail'e. Nasıl geliyorsun dedi gelirken, insanların canını alırken. İyilere güzel bir genç suretinde geliyorum dedi. Yakışıklı bir genç, nurlu bir genç gibi geliyorum. Beni görünce gülüyor. Kötülere ise, kafirlere ise öyle bir geliyorum ki sana tarif edemem. Öyle korkunç geliyorum ki dayanamazsın. O bile azap olarak yeter. O kafir, o günün kafirlerine kıyamet azabı, kıyametin oluşu bir azap olacak. Onu görmeyen kafirler de ölüm döşeğindeyken aynı ona benzer bir şekilde şiddetli bir azap görecek. Azrail'i görecek ve zaten o onu perişan edecek. Her şeyin doğru olduğunu anlayacak. O anda anlamaya başlayacak. Henüz daha son nefesini vermemiştir. Ama artık dünyaya geri dönüş de mümkün değildir. İman kabul edilmeyecektir. İman etmesine de izin verilmeyecektir. İşte o son saniyede anlayacak. Eyvah diyecek.
peygamberlerin verdiği haber doğruymuş. Eyvah, Azrail doğruymuş.
O halde kabir azabı da doğru. O halde cehennem de doğru. Eyvah diyecek.
İşte muttakiler buna iman ederler. Neden iman ederler? Çünkü Rableri kitapta bildirmektedir. Neden iman ederler? Çünkü akılları da onlara şunu söylemektedir. Allah adalet sahibidir. Adaleti mutlaka gerçekleştirecektir.
Bu dünyada adalet gerçekleşmediğine göre demek ki sonraya bırakılmaktadır.
O halde kıyamet kopacak,
defter kapanacak, sonra hesaba oturulacak. Dükkan kapatılmadan yıllık sayım yapılmadığı gibi dünya dükkanı kapatılacak, sayım yapılacak.
Allah Azze ve Celle'nin adaletine iman edenler bunlara iman ederler. Allah adalet sahibi madem, o halde mutlaka hesap olmalı, kitap olmalı, ahiret olmalı derler.
Ve bunlar ve hum mine saati müşfikun. Saatten, kıyamet saatinden dolayı da tir tir titrerler.
O anı düşündükleri zaman tüyleri diken diken olur. Sürekli dünya, dünya, dünya, dünya. Ahireti unutan adama bu ayet bir şey ifade etmez.
24 saat para hesabı yapan
bir insana bunlar bir şey ifade etmez olur. İnsan bu kadar dünyaya dalmamalı. Ahireti unutmamalı. Allah muttakilerin titreyeceklerini ifade ediyor. Muttaki oldukları için, Allah'tan korkan oldukları için titremektedirler. Çünkü Allah'ın kudretini bilmektedirler.
Ve hâzâ zikru mübârek.
Ey insanlar, siz Hazreti Musa'ya verilenle ilgili bilgiyi aldınız. Musa'ya verilen Furkan'dır. Musa'ya verilen Diyâ'dır. Musa'ya verilen zikirdir.
Ve hâze, yani hâzel kitap, yani bu kitap Kur'an, hâze zikru mübarek. Bu da mübarek bir zikirdir. Tevrat'tan eksiği yoktur. Fazlası vardır.
Ona karşı gelenleri Allah ne yaptı? Firavun'u ne yaptım? Size de aynısını yapar.
Sizin peygamberiniz Musa'dan daha değersiz değil.
Daha üstündür. Musa bir kavme gönderildi. Sizin peygamberiniz tüm insanlığa.
Musa'nın
kitabı bir sonraki kitaba kadar geçerliydi. Ama sizin peygamberinize verilen kitap kıyamete kadar geçerli. Bu kitap ondan daha üstün, hem tüm insanlık için olduğundan evrensel kanunlarla gönderildi. Kıyamete kadar geçerli olacağı için, tüm memleketlerde uygulanacağı için, tüm insanlar bundan mesul olacağı için evrensel olarak gönderildi. Herkese uygun olsun diye.
Her meseleyi çözecek şekilde gönderildi.
Çözsün diye.
Kıyamete kadar hitap etsin diye.
Musa'ya verilen öyle değildi. Ona verilen bir zaman içindi.
Bir bölge içindi. Bir kavim içindi. Musa da öyle bir peygamberdi. Sizin peygamberiniz Musa'dan, sizin peygamberinize verilen de Musa'ya verilenden üstün.
Hâze zikru mübârek.
Bu elbette Tevrat da mübârek. Elbette Tevrat da Furkan. Tevrat da Diyâ. Tevrat da zikir.
Ama Kur'an, evet Tevrat da Allah'ın kelamı.
o yönüyle Kur'an'la aynıdır. Ama Kur'an bütün insanlık alemine gönderildiği için bir zikru mübarektir. Kutsaldır. Ve tüm ihtiyacınızı karşılayacak şekilde gönderilmiştir. O halde neden başka yollara başvuruyorsunuz? Hâzâ zikru mübarek. Hatası yok. Kutsaldır. İnsanların koyacağı esaslar hatalı olabilir. Onlarınki mübarek değildir. Bu kitap zikri mübarektir. İnsanların koydukları öyle değildir. Enzelne indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik yani. Başkası değil. Dolayısıyla Allah'ın kitabını okuduğunuzu bilerek okuyun. Başkası indirmedi. Kıymetini bilin yani. Sonsuz ilim sahibi. Hâzâ zikru mübârekun enzelnâ. Onu biz indirdik. Ona göre. Nasıl ki inne enzelnâhu fî leylatil kadir buyuruyor. Muhakkak ki onu biz indirdik Kadir gecesinde. Biz indirdik, başkası değil. Ona göre. Yani bir kitabı bir cahil yazsa başka, bir alim yazsa başka. Kitabın yazarı önemli değil midir? Allah Azze ve Celle biz indirdik diyor. Bu kitabın yazarı biziz. Sonsuz ilim sahibi olduğuma kainat şahit. Ben indirdim bu kitabı buyuruyor. Kendini yüceltmek için nunu tazim ile enzelne diyor. Biz demiyor, enzeltu demiyor. Ben indirdim demiyor, biz indirdik diyor. Kendini yüceltmek için. Bunun çokluk ifadesi değildir. Biz derken burada maksat çokluk değildir. Krala majesteleri denir. Çokluk kastedilmez. Makamının yüceliği kastedilir. Sayın majesteleri denir. Halbuki bir kişidir. Burada çokluk kastedilmemektedir. Aynen öyle enzelnâhu ifadesiyle o Kur'an'ı biz indirdik. O zikru mübareği biz indirdik. Ona göre biz indirdik. Kainatın sahibi. Hata olmaz yani. Onda hata bulamayacaksınız. O halde ona itaat edin. Onu o kitabı gönderen gibi bilemezsiniz. O halde itaat edin. Efe entum lehu munkirun. Yoksa siz onu inkar mı ediyorsunuz? İnkar ediyorsanız o zaman kolayı var. Kur'an size meydan okuyor. Kul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih ved'u şuhada'ikum min dunillah in kuntum sadikin. De ki ey Resulüm, eğer şu kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan, Furkan'dan, Allah'ın kelamından şüphe ediyorsanız, o zaman onun bir suresinin benzerini getirin. Mesele bitsin. Kavgaya gerek yok. Allah Azze ve Celle meydan okumaktadır. İn kuntum fî raybi mimme nezzelne ala abdine. Kulumuza indirdiğimizden eğer zerre kadar şüphe ediyorsanız fe'tu bi sure. Bir sure getirin ama min misli. Onun misli olsun ha. Ona denk olan bir sure. Onun gibi gayıptan haber versin. Onun gibi kelimeler arasında ahenk olsun. Onun gibi yüksek edebiyat sahibi olsun. Onun gibi hükümler içersin. Onun gibi gelecekten haber versin. onun gibi bilimsel gerçeklerden haberler versin. Onun gibi ezberlenmesi kolay olsun. Onun gibi hidayet yolunu göstersin. Onun gibi mümisli. O kitabın misli olan bir surelerinden bir tanesine benzeyen, ona misil olan bir sure getirin, kavga bitsin. Bunu getiremediler 1400 yıldır. O zaman teslim olmaları gerekmez mi? Madem ki Allah'ın gönderdiği surelerin bir tanesine denk bir sure getiremiyorlar. Kur'an bunu 1400 yıldır söylüyor. Ya onun benzerini getirecekler ya da teslim olacaklar. Kavgaya gerek yok. Cahiz'in dediği gibi muarazay bil huruf mümkün olmadı. Muharebey bil suyufa mecbur oldular. Harflerle, Kur'an harflerden oluşmuyor mu? Harflerle karşı koyamadılar. Hayır, getirin Elif, Lam, Mim, Yasin, Taha. Harflerden oluşuyor, haydi. Harflerden oluşuyor, benzerini getirin. Harflerle karşı koyamadılar. Bu sefer kılıçlarla savaşmak zorunda kaldılar. Haçlı seferleri düzenlediler. Halbuki buna gerek yoktu. Kur'an-ı Kerim meydan okuyordu. Bir tane suresinin benzerini getirin, mesele bitsin. Bunu yapsalardı Müslümanlar kendi dinlerinden şüphe edeceklerdi. Bu davayı terk edeceklerdi. Benzeri getirilebildi diyeceklerdi ve bırakacaklardı. O zaman savaşlara gerek kalmayacaktı. Demek onu başaramadılar, onu göze alamadılar, savaşı göze aldılar. Demek ki Kur'an'ın bir suresinin benzerini yazmak savaştan daha zor, hatta gayri mümkün. Mümkün olsaydı bugüne kadar bir filozof, bir ilim adamı bunu yapardı. Efentum lahum munkirun, siz bunu yoksa inkar mı ediyorsunuz? İnkar ediyorsanız çözümü var. Bir tane surenin benzerini getirirsiniz. Bu Allah kelamı değil diyenlerin yapması gereken şey bundan ibarettir. Allah azze ve celle bunları reddetmektedir. Böyle bir şey mümkün değil demektedir. Ve bundan sonraki kısımda Hazreti İbrahim'in kıssasına başlanılacaktır. Hazreti İbrahim'e de Allah evet bir kitap vermedi ama sayfeler verdi. Bir de onu rüştüne ulaştırdı. Daha çocukken bile reşit gibi davranıyordu. Meseleleri anlayabiliyordu. Allah Azze ve Celle Mekke müşriklerine Hazreti Musa'yı ve Harun'u hatırlattıktan sonra şimdi de kendilerinin onun soyundan gelmekle övündükleri Hazreti İbrahim'i onlara hatırlatacaktır. Hazreti İbrahim'in soyundan gelmekle övünmektedirler. İsmail'in soyundan geliyorlar. Ve işte onlara Hazreti İbrahim'le övünüp duruyorsunuz. Kabe ile övünüyorsunuz. Biz Kabe'nin sahipleriyiz diyorsunuz. İsmail'in soyundanız, İbrahim'in soyundanız diye övünüyorsunuz. Kendinizi başka kabilelerden üstün görüyorsunuz. Onları Kabe'yi tavaf ederken çıplak tavaf etmeye zorluyorsunuz. Kendiniz ise elbiselerle tavaf ediyorsunuz. Kendinizi diğerlerinden üstün görüyorsunuz. İbrahim'in torunları olmakla övünüyorsunuz. Bakın bakalım İbrahim kimmiş? Sizin dediğiniz gibi mi? Sizin gibi müşrik miydi? Yoksa şirkle savaşan bir muvahhid miydi? Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in kıssasına başlayacaktır. Biz burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.